Kitabın adı Firuze. Yazarı Sinan Akyüz. 17. ayrım. Öğlene kadar alışverişi bitirip eve döndüm. Şam'da saat 2 ila 4 arası dinlenme, siesta zamanıdır. Bu saatler arasında bütün iş yerleri kapanıyor. İnsanlar dinlenmeye çekiliyor. Saat 4 gibi İnsanlar kakuleli kahvelerini içtikten sonra iş yerlerinin kepenklerini tekrar açıyorlar. Akşam saat 7 olunca da iş yerlerini kapatıyorlar. Şamlılar akşam yemeklerini çok geç bir vakitte yiyorlar. Saat 10 gibi yemeğe gidiliyor, bu yüzden de yemek ziyafetleri gece yarılarına kadar sürüyor. Her neyse, öğle vakti eve geri döndüğümde kayınvalidemle karşılaştım. "Hayrola," dedi, "nereden geliyorsun?" "Çarşı pazardan," dedim. "Bugün misafirim var. Sevim teyzeyi tanıyorsunuz. Bugün o gelecek." "İyi," dedi kayınvalidem bir yılan gibi tıslayarak. Ev adeta bir panayır yerine döndü. Artık kendi evimde bile 5 dakika dinlenemiyorum. Bir anda öfkeye kapıldım. Fakat öfkemi çabucak bastırdım. Necva yanımıza geldi. "Elinizdeki paketleri alayım hanımefendi," dedi. Kayınvalidem Necva'nın eline bir tokat indirdi. "Bırak kendi taşısın," dedi bağırarak. "Sen bu evde sadece benim söylediğim işleri yapacaksın." Kalp atışlarım hızlandı. Yüzüm cayır cayır yanmaya başladı. Oracıkta ayakta dururken acaba aklım başımda mı diye kuşkuya kapıldım. "Bana neden böyle davranıyorsunuz?" diye sordum kısık bir sesle. "Sen benden hesap mı soruyorsun?" diye bağırdı kayınvalidem. "Sözlerimi çarpıtmayın," dedim bu sefer sesimi biraz yükselterek. Birden sol şakama yediğim yumrukla sendeledim, yere düştüm. Elimi ağzıma götürdüğümde avuç içim kanla dolmuştu. Neye uğradığımı anlamadan karnıma bir tekme yedim. "Bir daha," dedi kayınbiraderim, "anneme karşı gelirsen seni öldürürüm." Gözlerim karardı. Eşyalar etrafımda dönmeye başladı. Tökezleyerek merdivenlerden yukarı kata çıkmaya çalıştım. "Sen ne yaptın salak oğlum?" dedi kayınvalidem. "Kadına neden vurdun?" "Bu evde hiç kimse sana karşı gelemez," dedi kayınbiraderim mazen avazı çıktığı kadar bağırarak. "Sana terbiyesizlik yapanın ayaklarını kırarım." Natalya koşarak yanıma geldi. Kolumdan tutup beni düştüğüm yerden kaldırdı. "Siz iyi misiniz hanımefendi?" dedi beti benze atmış bir şekilde. "Beni odama götür," dedim hüngür hüngür ağlarken. Bir saat sonra kayınvalidem içeri girdi. "Nasıl oldun?" diye sordu. Ses tonundaki yapmacıklık her halinden belliydi. "Nasıl olacağım?" dedim öfkeyle. "Onu Vasim'e öyle bir dövdürteceğim ki bakalım bir dahaki sefere bana elini kaldırabilecek mi?" "Hayır," dedi. "Bu söylediğini kesinlikle yapmayacaksın. Vasim'in bu olaydan haberi olmayacak. Oğullarımı birbirine düşürmene asla müsaade etmem. Bu olay bugün burada kapanacak. Oğlum şimdi gelip senden özür dileyecek, sen de onu affedeceksin." "Onu affetmem," dedim iç çekerek. "Mazen," diye bağırdı kayınvalidem. Kapı açıldı. Kayınbiraderim içeri girdi. Ellerini iki bacağının arasına sıkıştırdı. Başını öne eğdi. "Özür dilerim," dedi. "Keşke ellerim kırılsaydı da vurmasaydım." "Allah seni affetsin," dedim ağlarken. "Ben seni affettim." Kayınbiraderim dışarı çıktı. Kayınvalidem oturduğu yerden ayağa kalktı. Ben Necva'ya masayı hazırlattım. Sevim Hanım geldiğinde onu salona buyur et. Birkaç gün sonra bir akşamüstü kapı çalındı. "Buyurun," dedim. Gelen Necva'ydı. "Beyefendi geldi," dedi. "Sizi aşağıda bekliyor." Kalbim küt küt atıyordu. "Tamam," dedim. "Birazdan geliyorum." Elimdeki iğneyi, ipliği sehpanın üzerine koydum. Aynanın karşısına geçtim. Mosmor olmuş şakağıma biraz pudra sürdüm. Aşağı kata indim. Vasim, Amer ve İmat'la oynuyordu. "Hoş geldin," dedim boğuk bir sesle. Kayınvalidemin heyecanı yüzünden okunuyordu. Kayınbiraderim Mazen ise süt dökmüş kedi gibi pus pus oturuyordu. O anda Mazen'e baktım. Vasim'e ne kadar da çok benziyordu. O da kumral ve ela gözlüydü. Sadece boyu Vasim'den 5-10 santim daha kısaydı. ama Vasim'e göre daha atletik vücutluydu. Senin yüzüne ne oldu böyle? Dedi Vasim ayağa kalkarken. Kayınvalideme karşı gelemeyecek kadar korku içerisindeydim. Hiç dedim. Yanıma geldi, iki eliyle başımı tuttu. Herkes nefesini tutmuş bizi izliyordu. Ne oldu yüzüne dedi sert bir ses tonuyla. Amer yaptı diye yalan söyledim. Amer mi? Oyuncağını yüzüme fırlattı. Bu nasıl bir oyuncak? Sanki yüzüne yumruk yemiş gibisin. Saçmalama, yüzüme kim yumruk atacak? Kayınvalidem Vasim'in sözünü kesti. Çocuk işte oğlum dedi. Bu yaştaki çocuğa yapma diyemiyorsun. Hele gel, masaya otur. Seninle konuşacaklarım var. Ne konuşacaksın dedi Vasim meraklı meraklı ve sonra da geçip masaya oturdu. Artık şu oğlanı evlendirsek diyorum dedi kayınvalidem. Hangi oğlanı? Hangi oğlan olacak? Tabii ki Mazen'i. Mazen evlenmek istiyor mu ki? Kayınbiraderim başını önüne eğerek sustu. Bu susuşun manasını anlayan Vasim, madem ki Mazen de istiyor, benim için sakıncası yok. O anda sevincimden çıldıracak gibiydim. Çok yakında bu adamdan kurtulacaktım. Pılını pırtısını toplayıp gidecekti. Pekala dedi Vasim. Bu şanslı kız da kim? Onu tanıyor muyuz? Lina'nın bir kız arkadaşı dedi kayınvalidem. Kızın adı Rania. Kimlerden? Bauharilerden. Bak sen Lina'ya dedi Vasim gülerek. Yoksa bu işin çöpçatanlığını o mu yapmış? Sayılır dedi kayınvalidem. Ben de kızı gördüm, çok beğendim, güzel bir kız. Siz kararınızı çoktan vermişsiniz dedi Vasim. Ben artık bu saatten sonra ne diyebilirim ki? Kızı ne zaman ailesinden isteyeceğiz? Yakında dedi kayınvalidem. Ama ondan önce evi tadilata sokacağım. Evin nesi var? Kayınvalidem Vasim'e baktı. Bu çocuklar evlendikleri zaman nerede kalacaklar? Tabii ki bu evde yaşayacaklar. Kız bu eve gelin gelecek. Evi elden geçirmemiz gerekiyor. Bunu duyunca düşüp bayılacaktım sanki. Fena halde canım sıkılmıştı. Bu evde mi yaşayacaklar dedim düş kırıklığıyla. Kayınvalidem bana baktı. Evet dedi. En üst kat onların olacak. Burası 500 metrekarelik bir ev. Ailemizi bir arada tutmak gerekiyor. Mazenler bu evde yaşasınlar, biz de başka bir eve çıkalım dedim göğsüm sıkışarak. Vasim hiddetle bağırdı. Sus aptal kadın. Biz burada ne konuşuyoruz, sen neyin planlarını yapıyorsun? Annem çok haklı. Ben de ailemizin sağa sola dağılmasına asla izin vermem. İçimde bir tufan koptu. Sözlerine dikkat et lütfen dedim çatallaşan sesimle. Ulu orta yerlerde beni aşağılayıcı sözlerden kaçınmalısın. Ben senin karınım. Sen ne biçim bir erkeksin? Kayınvalidem oğlunun sözlerinden cesaret almıştı. Sen ne yaptığını zannediyorsun diye kükredi bana. Ben hayatımı çocuklarıma adadım. Onlara hem analık hem de babalık yapıyorum. Sırf sen istiyorsun diye iki kardeşin birbirlerinden ayrılmalarına asla müsaade etmem. Bunu yapabilmen için ilk önce beni öldürmen, sonra da cesedimi çiğnemen gerekiyor. Vasim dudaklarını büktü, annesine baktı. Bak oğlum dedi annesi, şu yalan dünyada hepimizin sayılı günleri var. Ben günü gelir öbür aleme göçüp gittiğimde bütün kardeşlerinin babası sen olacaksın. Kardeşlerine daima iyilik yap, onlardan iyilik bul. Kötü huylu bir el kızının kardeşlerinle aranı açmasına sakın ola ki izin verme. Bu sözlere fena halde içerlemiştim. Amir'i kucakladığım gibi hızlıca masadan kalktım. Gözü yaşlı bir şekilde yukarı kata çıktım. O gece sabaha kadar hıçkırarak ağladım. Lamia. İnsan anasından, babasından ve öz yurdundan ayrı düşünce yetim kalırmış kim? Ben de kendimi öksüz kalmış çocuklar gibi hissediyordum Şam'da. O yaban ellerde tek tutunduğum dal kocamdı. Fakat o da beni son günlerde iyiden iyiye boşlamıştı. Beni bir zamanlar delicesine seven adam gitmiş, yerine huysuz ve kıskanç bir adam gelmişti. Derdime bir derman, yarama bir merhem aradığım günlerden bir gün kapı zili çaldı. Natalya kapıyı açtı. Kim gelmiş diye yukarı kattan seslendim. Bir bayan sizinle görüşmek istiyormuş dedi Natalya. İçeri al, hemen geliyorum. Birkaç dakika sonra aşağı kata indiğimde karşımda Lamia'yı gördüm. Gözlerime inanamıyorum dedim. Seni buraya hangi rüzgar attı? Ay şekerim dedi Lamia bana içten sarılırken. Şu kocalarımıza kalsa bizi görüştürecekleri yok. Telefonla konuşmakla da olmuyor öyle, kusura bakma. Ben de buradan geçiyordum. Ayaküstü öylesine bir uğrayım dedim. Çok iyi ettin. Bugün hava çok güzel. Terasa çıkalım mı? Vallahi iyi olur. Orada sigaramı rahat rahat içerim. Afaf teyze evde yok mu? Yok dedim. Mazenin sözlüsüne gittiler. Akşama anca dönerler. Çocuklar nasıl? Büyüyorlar işte. Yakında İmad'ın doğum günü var. O da ikinci yaşına basacak. Ona da doğum günü partisi yapacak mısınız? Acı acı güldüm. Şu evin halini görmüyor musun Lamia? Baksana ev savaş alanı gibi. Bu tadilatın ne zaman biteceğini de bilmiyorum doğrusu. Lamia çevresine bakındı. Çok haklısın dedi. Bu evde parti marti yapılmaz. Terasa çıktık. Ne içersin? Natalya bir kahve yapsın mı? Zahmet olmayacaksa içerim. Lamia sıcakkanlı bir kadındı. Benden de 3 yaş büyüktü. Ne yalan söyleyeyim. Onu görür görmez kanım kaynamıştı. Anlat bakalım Lamia dedim. Nasıl gidiyor hayat? Nasıl olsun dedi sigarasının dumanını havaya üflerken. Şam'da kadın olmak zor şekerim. Dünyevi aşklar ne yazık ki kusursuz olmayabiliyor. İçinde bir tatminsizlik barındırdığı için. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Şöyle ki dedi. Biz Arap kadınların genleri sizlerinkinden çok farklıdır. Sizler gibi yolun sonuna geldiğimizde bir şeylerden kuşkulanmaya başlayıp da şaşkınlığa düşmüyoruz. Bizler yolun en sonunda seçeneksiz ve şaşkın kalmaktansa yolun ta en başında kuşkucu olup ona göre bir takım tedbirler alıyoruz. Gözlerimi dört açmış Lamia'yı can kulağıyla dinliyordum. Kime karşı ne tedbirler alıyorsunuz diye sordum meraklı meraklı. Şam'da erkekler kendilerine evin kapısını açacak genç bir kızı her zaman bulabiliyor. Ama kadınlar kendilerine evin kapısını açacak erkekleri her zaman bulamıyor. Lamia sigarasından bir fırt çektikten sonra eliyle karşı binayı işaret etti. Balkona çamaşır asan şu kadına bir baksana. Kadının seksapelini görüyor musun? Şeffaf gecelikle balkona çıkıp çamaşır asıyor. Ve ayrıca bu kadın kendisini teşhir etmekten de hiç utanmıyor. Bizler o kadını ayıplamıyoruz çünkü bizler de o kadın gibi yaşıyoruz. Her an kocalarımızı kaybedeceğiz korkusunu içimizde taşıyoruz. Az önce bana nasıl gidiyor hayat diye sormuştun ya. Benim hayatım işte bu korkular içinde hamile kalmaya çalışarak geçiyor. Cemil'i kaybetmek istemiyorsam ona bir an önce bir oğlan çocuğu vermeliyim. Tüylerim diken diken oldu. Ne kadar acı bir durum diye kısık bir sesle söylendim. Bu korkunç bir şey. İçinizde taşıdığınız bu korkular sizleri hayat karşısında yenik duruma düşürür. Sen haline şükret. En azından 2 oğlun seni şu hayata bağlıyor. Tıpkı bir zamanlar senin göbek bağınla onların hayata bağlanması gibi. Kahveleriniz dedi Natalya. Kahvemden bir yudum aldım. Ben de sigarandan bir tane yakabilir miyim dedim. Lamia bana baktı. Sen sigara içiyor muydun? Can sıkıntısından dedim. Bugünlerde tek tük içiyorum. İçme şu mereti. Ben bir kere başladım, bir daha da bırakamıyorum. Lamia'yı dinlemedim, bir sigara yaktım. Az önce söylediklerinde yerden göğe kadar haklısın dedim. Fakat sana şu noktada katılmıyorum. Kendimi evime ve çocuklarıma adayarak yaşıyorum. Ama gel gör ki kocamı eve bir türlü bağlayamadım. Sürekli dışarılarda, sürekli iş peşinde koşuşturuyor. Kalbim uçsuz bucaksız bir çöl kadar terk edilmiş. Peki buna ne diyorsun? Bence senin mutsuzluğunun nedeni kocan değil, kayınvaliden. Bu kadın senin gönlünü daraltmış. Ve sen bu daralan gönülle nefes alamaz hale gelmişsin, doğru mu? Başımı evet anlamında salladım, doğru dedim. Kendime ait bir evim bile yok. Evin halini görüyorsun. Yakında kayınbiraderim de evleniyor. Eltim de bu evde yaşayacak. Kim bilir onunla nasıl bir çatışmanın içine gireceğim. Rania'yı tanıyorum, aklı başında bir kızdır. Göreceğiz Lamia. İyi bir insan olup olmadığını yaşayıp göreceğiz. Kocan nasıl bir insan? Neden sordun? Merak ettim. Vasim sizden pek bahsetmedi bana. Lamia güldü. Cemil'in en büyük ağabeyi, babasından kalan malları hovardalık alemlerinde yiyip bitirdikten sonra aile 5 kuruşsuz kaldı. Cemil de küçük yaşlarda okula gitmeyi bırakmış, Yahudi bir kuyumcunun yanında getir götür işlerine başlamış. Aldığı harçlıklarla da evlerini geçindirmeye çalışıyormuş. Kuyumcunun şu dünyada bir karısı, bir de tek bir oğlu varmış. Başka da kimsecikleri yokmuş. Oğlu bir gece uyumuş, bir daha da uyanmamış. Ölüm nedenini kimse bilememiş. Karı koca Cemil'i ölen oğullarının yerine koymuşlar. Cemil'e analık, babalık yapmışlar. Cemil de onları öz annesi ve babası gibi bellemiş. Onlara evlatlık etmiş. Adam ölmeden önce bütün malını, mülkünü Cemil'e bırakmış. Bundan 5 sene önce adamcağız da ölmüş. Adamın karısı hala yaşıyor. Cemil kadına 2 gözü gibi bakıyor. Neredeyse her gün yanına uğruyor. Ona bir de bakıcı tuttu. Haftada 1-2 gün de olsa ben de gidip onun yanında kalıyorum. O bizim büyüğümüz. Vallahi helal olsun Cemil'e dedim dudağımı ısırırken. Şimdi gözüme girdi doğrusu. Aferin ona. Cemil şu anda Şam'ın en büyük kuyumcularından birisi oldu. Onu mutlaka yakından tanımanı isterdim. Sözü bir, özü birdir. Asla yalan konuşmaz. Son derece tutumlu birisidir. Güldüm. Ona tutumlu mu yoksa cimri mi desek? Tutumlu desek daha doğru olur. Manevi babası son nefesini vermeden önce ona küçük bir not bırakmış. Notta aynen şöyle yazıyormuş. Oğlum, yanında olanlara bol para verme, seni ihmal ederler. Sıkıntı içinde bırakma, senden nefret ederler. Onlara ihtiyaçları kadar para ver. O günden sonra da Cemil bu sözleri kafasının içine adeta kazımış. Tutumlu olmasının nedeni de bu sözler. Ne varsa şu Yahudilerde var dedim gülerek. Helal olsun. Adamlar zamanında ticaretin kurallarını yazmışlar. Fakat anlamadığım şey şu. Cemil gibi ahlaklı bir adam sana ihanet etmez ki. Bu adamın nesinden korkuyorsun? Lamia lahevle çeker gibi başını iki tarafa sallayarak ben Cemil'den değil kahrolası şeriat kanunlarından korkuyorum. Bu kanunları zamanında çıkaranlar kadınların onurunu değil erkeklerin çıkarlarını korumuşlar. Bu toplumda Cemil'in 2. ya da 3. bir kadınla evlenmesi ahlaksızlık sayılmıyor. Cemil benim üzerime gidip başka bir kadınla evlense ben de ona ahlaksız diyemem ki. Bu ülkenin kanunları ona bu hakkı çoktan vermiş dedi. Gözlerim doldu. Ne kadar kötü dedim. Her an her şey başımıza gelebilir. Bir tek Cemil değil, Vasim de gidip başka bir kadınla evlenebilir. Bak tüylerime. Şimdiden diken diken oldu. Sen de aç gözünü dedi Lamia. Kocanı fazla serbest bırakma. Yeri geldiğinde ona naz ve cilve yap. Ne de olsa yakışıklı ve paralı bir adam. Şayet beni aldatacaksa o zaman elimden ne gelir ki? Öyle söyleme. Çok şey gelir. Sen üzerine düşeni yap. Ondan sonrası Allah kerim. Her neyse Piruze. Artık kalkmak için müsaadeni istiyorum. Bugün senin de kafanı şişirdim. Yarın arkadaşlarım bana misafirliğe gelecekler. Sen de gelmek ister misin? Biraz çevre edinirsin. Ne dersin? Bir anda gözlerim sevinçten parıldadı. Hakikaten iyi olur dedim. Kaç zamandır doğru dürüst dışarı çıkmadım. Bu bana da iyi gelir. Yarın saat kaçta gelmemi istersin? Öğlen sonrası saat 2 sularında gelebilirsin. Tamam dedim. Öyleyse yarın görüşmek üzere. Uğradığın için de çok sağ ol. 17. ayrımın sonu. Sayfa 217. Devamı 18. ayrımda.